Ayrım 4, sayfa 37. Yaşadığımız süreç bir yönlü Türkiye-Amerika cepheleşmesidir. Bir yönlü Cumhuriyet devrimiyle irtica arasındaki savaştır. Bir yönlü de halkın mafyadan kurtulma savaşıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuzuyarak da Kuklu Kürt Devleti'ne tavır alması, irticayı ezme kararına girmesi, mafya ile yüz yüze gelmesi tarihi önemlidir. Bunu herkesten çok Washington görüyor. İktidar sorunu olan herkes bilir ki iktidarın temel aracı silahlı kuvvettir, ordudur. Bu nedenle ABD'nin temel meselesi Türk ordusunu bir hizaya getirmektir. Biraz dikkatli olan gözlemci, ABD'nin Türkiye hatta Ortadoğu politikasının bugün bir numaralı taktik hedefinin Türkiye ordusu olduğunu saptar. Nifak girişimleri bu nedenle başlatılmıştır. APO hediyesi de bizce bu nedenle gönderilmektedir. Erken seçim tuzağı bu amaçla kurulmuştur. Ekonomik tehditlerin ucu bu nedenle gösterilmektedir. Ve en önemlisi iç kargaşma unsurları bu nedenle pusuda bekletilmektedir. Ordunun Batı destekli irtica ile iç savaşa hazırlanması gerçekçi bir saptamadır. Meclis ve hükümetler Cumhuriyet devrimi rotasında değildir. Erken seçimden sonra bugünkü meclis tablosunun devam etmesi orduya kurulan tuzaktır. Çünkü meclis aritmetiğiyle 28 Şubat çizgisinde ilerlenemez. Ordu ise 28 Şubat rotasında kararlı. İşte ABD burada bir tuzak kurmuştur. 28 Şubat'ta mafya tarikat güdümlü iktidarların emri altına girmeyeceğini ordu göstermiştir. Ordu ne yapacaktır o zaman? ABD'nin kendisinde direnecek bir iktidarı çeşitli iktidarsızlık etkenlerini devreye sokarak bölmek ve dize getirmek isteyeceği hesaba katılmalıdır. Çözüm Cumhuriyet devrimi rotasında meclis, hükümet, ordu beraberliği. Bu tuzağı Kemalistlerin rotasındaki bir meclis artı ordu beraberliği bozar. Böyle bir meclis ve iktidarın formülü ise DSP, CHP ve İşçi Partisi'nin birlikte seçime girmesidir. Bu çözüm bugün olgunlaştırılmadıysa seçimlerin zamanında yani 2000 yılında yapılması Türkiye için hayati önemlidir. ABD, Ecevit'i güçlendirecek ve kendi iktidar formülünü zayıflatacak bir başarıya APO'nun yakalanması ve Türkiye'ye getirilmesi niçin yardımcı olmuştur? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki günlerde gelişmelerde verilecektir. 14 yıl sonra soru şudur. İşçi Partisi dışında hangi sol parti, hangi sol örgüt, hangi sol lider, hangi sol teorisyen bu saptamaları yapabilmiştir? Yapamazlardı ve bugün de yapamıyorlar. Çünkü 19. yüzyılda saplanmış kalmışlardır. Emperyalizm ve milli demokratik değerinler çağına gelememişlerdir. Bu nedenle çağın dışındadırlar. Daha ürkütücü olanı 20. yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao'nun katkılarının uzağında olan bir solculuk karşı devrim saflarına düşebilmektedir. Abdullah Öcalan da hem mahkemedeki konuşmalarında hem de çeşitli yazılarda o sırada CIA'nin denetiminde olduğunu açık açık belirtmiştir. Bu konudaki açıklamalarını PKK kaynakları yayınlamıştır. PKK lideri 10 Ekim 1998 günü Suriye'den çıkartılıp 15 Şubat 1999 günü Kenya'dan Türkiye'ye getirilmesine kadar 127 günlük sürede başından geçenleri birkaç kez anlatmıştır. Bizim bildiğimiz ilk kaynak 1999 yılı Aralık ayında yayınlanan Özgür Halk Dergisi'nin 100. sayısıdır. İkinci kaynak Öcalan'ın Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü adlı kitabıdır. Son kaynak da 15-16 Şubat 2013 tarihlerinde Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan Büyük Gladio Komplosu başlıklı yazı dizisidir. Öcalan bu açıklamada şu itiraflarda bulunuyor. 1. Beni Suriye'den ABD ve İsrail çıkarttı. 2. Suriye'den çıktıktan sonra NATO'nun özel operasyon biriminin kontrolündeydim. Beni enterne eden NATO gladiosudur. 3. İmralı'da da ABD'nin arkasında durduğu, AB'nin kontrol ettiği bir sistemin içindeydim. Öcalan, Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü adlı kitabında Suriye'de iken Hafız Esad'ın kendisini Türkiye'ye karşı kullanmak istediğini, ABD ve İsrail'in ise bundan rahatsız olduğunu söylüyor. Suriye'den ayrılmasının ABD ve İsrail için ne anlama geldiğini ise şöyle ifade ediyor. Clinton ve ilişki içinde olduğu Irak Kürt liderleri Suriye'de bulunmamı kendi stratejik amaçları için uygun görmüyorlardı. Çünkü Kürdistan ve Kürtler giderek kontrollerinden çıkıyordu. İsrail de bu durumdan çok rahatsızdı. Kürdistan'ı kontrolleri altında tutmak özellikle Irak'la ilgili planları için Suriye'den mutlaka ayrılmam ve bağımsız Kürt kimliğiyle özgürlük çizgisine son vermem gerekiyordu. Dipnot Özgür Gündem 15 Şubat 2013. Önceden Suriye'den ayrılışından İsrail'in oynadığı rolü de şöyle anlatıyorum. Çıkışın az öncesinde İsrail istihbaratlı dolaylı yoldan ısrarla Suriye'den çıkmam gerektiği mesajını vermişti. Dipnot Özgür Gündem 16 Şubat 2013. Suriye'den itibaren benim içine girdiğim süreç NATO'nun içine girdiği süreçtir. Bu süreçte NATO'nun özel operasyon birimi tarafından kontrol alınma durumum vardır. Suriye'den çıkıp Yunanistan'a tuzağa çekilirken bile oradaki NATO görevlileri etkili olmuştur. Bu süreçte benimle muhatap olan hem askeri hem de sivil kesimler NATO'nun elemanlarıydı. İtalya'da benimle ilgilenen grubun da NATO ile bağlantıları vardır. İtalyan hükümetini de aşan bir gerilla birimi Roma sürecinde belirleyici bir hal almıştır. Yunanistan'a son gittiğimde de NATO'nun ABD'nin askeri çevresi etrafındaydı. Bu anlamda Avrupa'da genel olarak benimle ilgilenen NATO'nun çekirdek birimidir. Kenya'ya gönderildiğimde beni karşılayan Yunanistan Büyükelçisi Kostulas, NATO'da 20 yıldır seni araştıran birinin başındaydım. Seni gökte ararken yerde buldum dedi. Görmüşler ne kadar Türkiye'yi bilgilendiriyoruz deseler de Yunanistan istihbarat şefi Rael Kolonderis ve Kostulas her üçü de NATO çalışanı ve azılı Türk düşmanıdır. Bu ekip daha sonra beni Türkiye'ye pazarlamak istedi ve sonuçta beni internetten de NATO'nun gladyosudur. İnisiyatif ABD'lilerin elindeydi. ABD'den komplodan sorumlu kişi Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Sandy Berger'dir. İmralı da benim için ABD'nin arkasında durdu ve ABD'nin kontrol ettiği bir sistem icat edilmişti. Sistemin kurgulanması İngiltere'ye aitti. İcrası Türklerin payına düşmüştü. Dipnot Özgür Gündem 23 Şubat 2013. 9 Ekim 1998'den 15 Şubat 1999'a kadar olan dönemde olanları önceden söylediklerinden hareketle şöyle özetleyebiliriz. ABD'nin ve Türkiye'nin sıkıştırması ve İsrail istihbaratının ısrarlı tavsiyesi üzerine Suriye'den çıkartıldı. Atina'dan itibaren doğrudan CIA görevlilerinin kontrolünde Moskova-Roma, Moskova-Atina, Kenya hattında dolaştırıldı. Yapılan anlaşma sonucu CIA tarafından Türkiye'ye teslim edildi. Daha sonra yayınlanan ABD Dışişleri Bakanlığı belgeleri ve Yunan istihbaratının açıklamaları da aynı gerçeğe dikkat çekmişlerdir. CIA Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye teslim ederken yapılan anlaşmada Türkiye hükümeti tarafından idam edilmeyeceği sözü verilmiş ve koşullar belirlenmişti. Aslında CIA Türkiye'nin kucağına bir bomba bırakmıştı. Zamanla bu gerçek ortaya çıktı ve Türkiye bugünlere geldi. Öcalan'ın Kenya'dan Tel Aviv üzerinden Türkiye'ye getirirken uçakta MİT görevlilerine söylediği o cümleyi hatırlıyorum. Fırsat verilirse devlete hizmet etmeye hazırım. Evet, Tel Aviv üzerinden getirildi. İşin içine başından beri yalnız CIA değil Mossad da vardı. APO'yu MİT'e, Mossad'a teslim etti. 2-5. Abdullah Öcalan'ın Kemalistlerle yürüme dönemi. Bu dönem yeterince bilinmedi, karanlıkta kaldığı için biraz geniş ele alacağız. 5-1. Öcalan'ın İmralı'da subaylarla görüşmeleri. Öcalan bu yeni çizgisini mahkeme kararından sonra da sürdürmüştür. PKK kaynaklarının verdiği bilgilere göre 1999-2004 yıllarında 28 Şubat çizgisindeki subaylarla görüşmeler yapmış ve PKK'nın siyasetlerini bu çerçevede belirlemiştir. Cengiz Çandar'ın TESEV raporunda çeşitli kaynaklara dayanarak verdiği bilgiler de bunu doğrulamaktadır. PKK yayın organlarında açıkça yer alan haberlere göre bazı subaylar Abdullah Öcalan ile ilişki kurmuştur. Bu yayınlarda Öcalan'ın Kürt meselesini tekil, üniter devlet içinde Mustafa Kemal'in 1919-1924 siyasetleriyle çözmeye yönelik açıklamaları uzun uzun verilmiştir. Öcalan subaylarla görüşmelerini 2000 yılında şöyle anlatıyor. Sorguda bir askeri yetkili bu oyunu, bu kardeş kavgasını bozacağız demişti. Ben buna değer verdim ve varım dedim. Zaten yıllardır yapmaya çalıştığımız da budur dedim. Dipnot PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan yoldaşın değerlendirmesi. Şüver bugün sayı 222 Haziran 2000. Ergenekon tertibinden sonra da Öcalan bu görüşmeleri kamuoyuna açıklamıştır. Bir örnek olarak Öcalan'ın 2010 yılı Mart ayında avukatları aracılığıyla verdiği bilgileri buraya aktarıyoruz. Buraya getirildiğinde Kıvrıkoğlu'nun temsilen gelenler vardı. O zaman dikkatimi çekmişti. Çok ürkeklerdi. Adeta kısık sesle konuşuyorlardı. Ben şaşırıyordum. Bir genelkurmay başkanı temsilen gelenler nasıl böyle korkar diye. Sonradan fark ettim ki Kıvrıkoğlu NATO'dan habersiz olarak bir şeyler yapmak istedi. Kıvrıkoğlu gerçekten kıvrak zekalıymış, tehlikeyi görmüştü. birlikte çözümden yanaydı. Ama izin vermediler. O ekibi tasfiye ettiler. O zaman Ecevit de dürüsttü. Bir şeyler yapmak istedi ama etkisizleştirdiler. Ecevit'e yapılanlar ortada. Dipnot: Fırat Haber Ajansı ANF 19 Mart 2010 http //www.fıratnews.com / index php soru işareti rupel eşittir nuce and nuce id eşittir 23376. Öcalan açıklamasının devamında Ergenekon operasyonuna tahsis edilen subayların içinde Kürt meselesinin birlik yönünde çözmek isteyenlerin bulunduğunu belirtiyor. Yalnız PKK kaynakları değil, Jandarma ve Hasan Atilla Uğur da Abdullah Öcalan'ın nasıl olduğunu anlatarak tarihsel bir belge yayınladı. 5 yıldır Ergenekon tutukları arasında bulunan Albay Uğur, Öcalan'ın İmralı'ya ilk getirildiğinde, ben devletimin emrindeyim, ben devletimin vereceği bütün görevleri hazırım, benim de çok hatalarım oldu ama fırsat verirseniz inanın telafi edeceğim dediğini belirtiyor. Dipnot: Hasan Atilla Uğur, Abdullah Öcalan'ı nasıl sorguladım? Kaynak Yayınları 1. Basım İstanbul Eylül 2011 Sayfa 21, 26, 40. Öcalan sorgusunda Albay Atilla Uğur'a devlete yapabileceği hizmetleri de somut olarak tanımlıyor. Benim PKK üzerinde bir otoritem vardır. Ayrıca halk da beni çok tutmaktadır. Bana imkan verilirse PKK'yı demokratik sisteme uyarlamak için çabalarımı geliştiririm. PKK'yı yasal çerçeveye çekerim. Devlet imkan verirse silahlı çatışmaları sona erdiririm. Hatta dağdaki elemanları yasaksız geri çekerim. Bu da devletin yasal imkan tanımasıyla olur. Dağdakiler zor koşullar altındadır. Cezaevlerinde 20 yıldır yatan 10 bine yakın PKK'lı insan vardır. Bütün bunlar iç barışı sağlarlar. Yıllardır akan kan durur. Ben bunu kendim için istemiyorum. Ben yakalandığımda kendini yakan insanlar oldu. Ben bu olayların gelişmesini önlemek istiyorum. Bu konuda örgütüm iknacı güce sahibim. Özgürlük mü derim? İşte Türkiye demokratik sistemi içinde aranan her türlü özgürlük var. Vatan mı? İşte Türkiye vatanımız derim. Türkiye bizim tarih olarak vatanımızdır. Bu ortak vatanın bölünmesini istemem. Milli olarak da Kürtler Türk ulusal birliği içindedir. Bunu herkes bilmelidir. Bakınız, benim amacım ülkemizi ve devletimizi daha da güçlendirmek ve yardımcı olmaktır. Elbette Türkiye'mizi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizi kastediyorum. Lütfen bana inanınız. Kişisel hiçbir beklentim yoktur. İmkanlar tanındığında size her türlü bilgiyi verip örgütümü de yasal çizgiye çekmeye hazırım. Bütün Türk kamu yetkililerine de açıkça söylüyorum. Benim de yanılmalarım, hatalarım, yanlışlarım olmuştur. Hiç arzu etmedim olaylara sebep olmuşumdur. Ancak imkan verilse yeniden bir arada yaşam sürecini başlatacağımı bilmenizi istiyorum. Ergenekon davasını yakından tanıdığım, sözüne güvenilir, dürüst ve kişilikli bir subay olan Albay Atilla Uğur'un bu anlatımlarının Abdullah Öcalan'ın mahkemede yaptığı savunma ve kendi avukatlarının anlattıkları da doğruluyor. Öcalan 1999-2004 yılları arasında Atatürk milliyetçiliğini savundu. Kemalist yönetimin Kürt isyanlarını bastırmasını haklı buldu. Çünkü isyancılar gerici, Kemalist Cumhuriyet ise ilericiydi. Hatta APO 28 Şubat'ı da destekledi. ABD ve AB'nin Kürt sorununa müdahalesine karşı tavır aldı. Bu mevzuların için gereği olarak bölücülüğe ve silahlı mücadeleye tavır aldı ve PKK'nın silahlı güçlerinin Türkiye sınırları dışına çıkarılmasını sağladı. Türkiye solunun PKK'yı iyi anlaması için Öcalan'ın 1999-2004 yılları arasında savunduğu görüş ve siyasetleri geniş olarak ve doğrudan Öcalan'ın ağzından veriyoruz. Bu görüşleri PKK'nın yayın organlarından aktarıyoruz. Bu nedenle inkar mümkün değildir. Dipnot: Bakınız, PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan yoldaşın değerlendirmesi. Servet Gün sayı 222 Haziran 2000. 252. Öcalan mahkemede sömürge teorisini reddetti ve Atatürk milliyetçiliğini savundu. APO, siyasi savunmasında PKK programının ekseni olan sömürge teorisini temelden reddetmiştir. Teorik planda bakıldığı zaman Öcalan İmralı'da yargılanması sırasında PKK'nın neredeyse çeyrek yüzyıldır program ve siyasetlerini dayandırdığı temelli dağıttı. 1970'lerin başında İsmail Beşik tarafından öne sürülen ve bilimsel açıdan hiçbir değeri bulunmayan sömürge teorisine göre Kürtlerin yaşadığı topraklar Lozan Anlaşması'nda dörde parçalanıyor ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında paylaşılıyordu. O sırada Irak ve Suriye'nin kendilerinin İngiliz ve Fransız sömürgesi olduğunu vesaire burada hatırlatacak değiliz. Lozan'ın emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşı'nın siyasi alandaki devamı olduğunda bir kanıda bırakmıyoruz. Sömürge teorisinin esas özelliği Kürt meselesini emperyalizme karşı mücadeleden koparması ve ezilen milletleri hedef tahtasına koymasıydı. Emperyalist olmayan dört ezilen dünya ülkesi sömürgeci olarak ilan ediliyor ve baş düşman olarak kabul ediliyordu. Bu teoriden üretilen siyasetler ise kaçınılmaz olarak emperyalizmin ittifak ekseninde oluşuyor. Buna bağlı olarak Türkiye halkı ile birleşme olanakları da dinamikleniyordu. Bu teori Kemalist devrim bütün kötülüklerin sorumlusu olarak görüyor. Bu nedenle yalnız uluslararası zeminde değil Türkiye zemininde de Kemalist devrim karşıtlarıyla ittifak kaçınılmaz kılıyordu. Nitekim İsmail Beşikçi tutarcı olan Kürtlerin kurtuluşunun ABD ve İsrail'le ittifaktan geçtiğini açık açık savundu. PKK'da kurulduktan sonra bu emperyalist Siyonist teorinin pratiğini yaptı. Apo İmralı'daki siyasal savunmasında sömürge teorisinden köklü bir kopuş içindeydi. Mahkeme önünde Türklerin ve Kürtlerin birlikte yaşama zorunluluğunu esas almakta, çözümü ulusal ve üniter devlet çerçevesinde demokratik cumhuriyet olarak adlandırmaktaydı. Sorguda demokratik cumhuriyeti Kemalist devrimin tamamlanması olarak gören değinmeleri de yer verdi. Hatta Abdullah Öcalan Atatürk milliyetçiliğini kabul ettiğini, Ziya Gökalp'in Türklerle Kürtler yazısındaki görüşlerini bütünle benimsediğini belirtti. Dipnot, PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan yoldaşın değerlendirilmesi 8 bütün sayı 222 Haziran 2000. Öcalan bir yandan Kemalist devrimin tamamlanması yönünde bir çözümü savunurken bir yandan da Türkiye'nin ABD planında rol oynayarak Kuzey Irak'a doğru genişlemesinde görev yapmaya hazır olduklarını açıklıyordu. Bu iki proje arasındaki tutarsızlık hatta karşıtlık bulunduğunu tartışmasına burada girmiyoruz. Bu görüşün Kerkük Musul'u fethetme daha sevdalısı Bağnaz Türk milliyetçiliğine yaranmak için dile getirildiği açıktır. Öcalan ilk duruşmada söz olarak Türkiye'ye hizmet etmek istediğini de söyledi ve yargılanma boyunca savunduğu görüşlerle böyle bir hizmete hazır olduğunu da gösterdi. O zaman PKK yöneticileri ve PKK dönemindeki yasal örgütler Öcalan'ın söylediklerine bir itirazda bulunmadılar. Bu açıklamaların doğruları ifade ettiği üstü kapalı veya açıkça kabul edildi. Bunun yanında açıklamaların ölüm korkusundan kaynaklandığı, samimi olmadığı gibi değerlendirmeler de yapıldı. DGM savcılığının Esad hakkındaki görüş açıkladığı kanısı da bu yöndeydi. Öcalan'ın ifadeleri o zaman Kürt kitleleri içinde kardeşlik ve birlik yönündeki eğilimleri güçlendirdi. Atatürk ve ordu düşmanlığını kıran etkileri oldu. PKK'nın başkanlık konseyi ve cezaevlerindeki militanlar Öcalan'ın bu açıklamalarını kabul eden bildiriler yayınladılar. Dipnot, bu bildiriler için bakınız Aydınlık 13 Haziran 1999. Öcalan'ın savunmaları üzerine o zaman Aydınlık'ta şu değerlendirmeyi yaptık. Öncelikle değiştiremeyeceğimiz bir gerçeği önümüze koymalıyız. Türkiye Mustafa Kemal imzaladı. Amasya tutanağında da yazılı gibi. Türklerin ve Kürtlerin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır. Öyleyse birinci sorumluluk Türkiye insanının birlikte yaşaması için elverişli bir iklimin yaratılması ve korunmasıdır. Kan davaları ve kin tarihlerinin, hakaret ve aşağılamaların bu iklime hiçbir olumlu katkıda bulunmayacağı aklı başında herkes tarafından görülmektedir. Dipnot, Doğu Perinçek Öcalan'ın hizmeti. Aydınlık 13 Haziran 1999. 2-5-3 Öcalan'ın 2000'de Kürt isyanları konusundaki görüşleri. İsyanlar tarihi iyi bilmeli ve doğru algılanmalıdır. Geçmişte yaşanan isyanlar ilkel milliyetçiliğe dayalıdır. Bazıları benim için Kemalizme kayıyor diyebilirler. Kemalizm düşmanlığı Kürtlerin lehine değildir. İlk Kürt isyanları batıya dayanıyordu. Söylemek istediğim şuydu. O dönemde hem Kürtler üzerinde hem de Türkler üzerinde emperyalizmin oyunu vardı. O zamanki insanlara önderlik edenler bunu göremediler. Önderliklerin gerici isyanlarını görmek gerekir. Bu oyun hala devam ediyor. İsyan, Kürt egemenlerinin yaklaşımıdır. Barzani ve Talabani'ye dikkat edilmeli. Kürt halkında Kemalizmi de bu hale getiren isyanlardır. 1919-1924 sürecini anlatan Doğu Perinçek kitabı okunmalı. Mustafa Kemal 1919'da Kürtleri bütün özgürlükleri tanıyacaktı. Oyuna gelmeyin dedi. Kürdistan Devleti kurma oyununa, Ermeni Devleti kurma oyununa gelmeyin dedi. Cumhuriyetle birlikte Kürtlerin bütün özgürlükleri tanınacaktı. Doğrudur. Atatürk stratejik açıdan yaklaştı. Bu 24'e kadar sürdü. Şeyh Said isyanı taviz koparma amacıyla Kürtleri ateşe atmıştır. Bu isyan Kürtler için büyük felaket oldu. Barzani ve Talabani böyle ortaya çıktı. Kürt namusuyla önlendi, ateşe atıldı. Bush ve İngiltere öyle yaptı. Kürtlere devlet vereceğim dedi. Bunların hepsi hikayeydi. Sonuçta içinden çıkanlar bir Kürt ve Kürdistan doğdu. Sonuç trajedidir. Bu tarihi açmak gerekiyor. 1925 isyanı ve bastırma iki taraflı şiddet Cumhuriyet ve Kemalizmin olumsuz etkiledi ve demokrasi kaybetti. 1924'e kadar Mustafa Kemal'in çizgisi önemlidir. Kürt isyanları devreye girince Cumhuriyet tökezledi. Mustafa Kemal bilinçliydi. Bu işbirlikçileri tanıdı. Mustafa Kemal'in Cemile Çeto için kendi halkına bu kadar ihanet edenin bana da hayır olmaz dediği söylenir. Cumhuriyet ideolojisine aykırı değil. Türkiye'ye en iyi yardım 1925 Musul-Kerkük oyununu bozmaktır. Türkiye'ye demokratik hizmet etmektir. 1925'te isyan çıkarıp sahipsiz bırakanlar şimdi de iş başındadırlar. PKK da HADEP de bunlara karşı uyanık olmalıdır. Fırsatım olsa 1925 komplolarını yazarım. Eskiden söylediklerinden daha da çok acı ve daha güçlü yazarım. Benim idam cezam var ama ben rahatım. Çünkü doğru olanı, realiteye uygun olanı ortaya koydum. Çünkü bir eksiklikten kurtuldum. İnsanlar tehlikeliydi. İnsanların gerçek özü ortaya konabilseydi bu kadar kan dökülmez ve Mustafa Kemal de bu kadar tehlikeli olmazdı. Bir subay idamlar fazlaydı, yanlış dedi. İsmet İnönü de keşke idamları yapmasaydık demiş. İsyanlar döneminde olanlarla güncel gelişmeler arasında bağ kurmak gerekir. Dipnot, PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan yoldaşının değerlendirmesi. Sterksvebun, sayı 222, Haziran 2000. 2-5-4 Öcalan'ın 2000'de Kemalizm ve ordu konusundaki açıklamaları. Aslında Kemalizm yani 1919-1924 yılları arasındaki çizgi uygulanmadı. Bunda isyan etme var, kendini pazarlama ve oyuna gelme var. Fakat feodal aşiret önderlikleri emperyalistlerin yediği olmaktan kurtulamadılar. Tarihteki yanlışları düzeltmek için bize düşüyor. Bizim bu süreçte yaptığımız da budur. Geçenlerde bana Mustafa Kemal'in o dönemdeki konuşmalarını derleyen Doğu Perinçek'in bir kitabını verdiler. O konuşmaları inceledim. Ancak orada söylenenler uygulanamadı. Kemalistlerle ilişkili geliştirin. Onlar da dönüşüyorlar. Birlikte Mustafa Kemal'in sözleriyle yürüyelim. Geçmişte böyle söylemediysem bu benim eksikliğimdi. Türk ordusuyla karşı karşıya gelmek için özen gösterilmelidir. Yoksa çözüm zorlaşır. Dipnot, Doğu Perinçek, Kemalist Devrim, 4. Kurtuluş Savaşı'nda Kürt politikası, kaynak yayınları geliştirmiş 4. basım, İstanbul, Eylül 2010, 1. basım, Kasım 1999. PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan yoldaşın değerlendirmesi, Saksı ve Gün, sayı 222, Haziran 2000. 2-5-5 Öcalan'ın 2000 yılındaki 28 Şubatçı açıklamaları. Genelkurmay Başkanı'nın daha önce Eylül 1999'da yaptığı geniş bir açıklama vardı. Ben o açıklamayı önemsiyorum. Ordu ve diğer kurumlar içinde farklı görüşler var. Fakat biz orduda gelişecek asıl çizgide bu sorunu çözmek istiyoruz. Dipnot, Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun 3 Eylül 1999 günü yaptığı 28 Şubat'ı 1000 yıl sürdürmek kararlılığına ilişkin açıklamasını göndermede bulunuyor. Görüyorsunuz, en değme Kemalistler harcandı. Bu cinayetlerde İran'dan medet umuyorlardı. Son derece duyarlı olunmalıdır. 28 Şubat şüphesi süreci önemlidir. Aslında Kemalizmi yeniden incelemek gerekir. Kemalizmde Kürtlere yer olduğu kesindir. Kemalizmin güncelleştirilmesini iyi irdelemeliyiz. Kemalizm artık 1925'lerdeki Kemalizm değildir. Kemalizmde de demokratikleşme var. 28 Şubat sürecinde olan şey, Kemalizmin demokratik öngörüye gelmesidir. Bu dönemde güç dengesinden rahatsız olan gerici kesim var. 28 Şubat süreci tümüyle demokratik uzlaşmadır demiyorum ama tezlerin karşılıklı uzlaşmasıdır. 5-10 yıl sürer. %100 evet de daha hayır demek mümkün değildir. Savunmamda bunları söyledim. Bunlar öylesine söylenmiş sözler değildir. Anayasa değişiyor, seçim ve partiler yasası değişiyor. PKK da değişiyor. Sonuç uzlaşmadır, bu bir çizgidir. Yaşadığımız süreci böyle derinleştireceğiz. Yaşadığım ve sağlığım elverişli olduğu sürece bunu pratikleştireceğim. Dipnot, PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan yoldaşının değerlendirmesi, Sterksvebun, sayı 222, Haziran 2000. Sayfa 50, ayrımın sonu.